bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Seni halk adına ölüme mahkum ediyorum. Mitka Gripcheva, Yar Yayınları, 22. baskı Eylül 1997. Türkçe'ye çeviren Nesel Bülent Habora. Altı Nokta Kayıt Stüdyolarında seslendirilmiştir. Okuyan Sinem Yardımcı. Nazi ordusunun zulmünün doruğa ulaştığı 1940'lı yıllar. Halk günlük gereksinimlerini bile karşılayamaz bir durumda. Büyük bir acı ve önlenemez bir yoksulluk yaşanıyor. Tüm kötü koşullara ve olanaksızlıklara karşın halk, kadını erkeği, genci yaşlısıyla direniyor. Faşizme karşı direnenler vatan cephesinde birleşerek faşizmin en karanlık günlerinde özgürlük için umut ışığı oluşturuyorlar. Bu roman o unutulmaz isimsiz kahramanların direnişinin unutulmaz öyküsüdür. Romanın yazarı Mitka Gripcheva da direnen partizanlardan biri. Artık onun adı Ogiana. Onun ve arkadaşlarının bu mücadelesi faşizmin kesin yenilgisine dek sürer. Savaşta ölen arkadaşlarımın anısına. Mitka Gripcheva. 1. Kesim, 1. Bölüm. Çok yıllar geçti o zamandan beri. Ama çocuklar, anne bize çocukluk günlerinden bir şeyler anlat dediler mi, gözümün önünden sinema şeridi gibi iyi ve kötü türlü anılar geçer. 1916 yılında doğdum. Köyde küçük viran bir evde oturuyorduk. Kulübeye benziyordu evimiz. Ancak bir metre kadar yüksekliği vardı yerden. Saklambaç oynarken çok kez evin üstüne çıkar, bacanın ardına saklanırdık. Bir iki kiremit de kırdık mı annem adam akıllı pataklardı bizi. Çünkü ekmeğimizden kesmek gerekiyordu onarımı için. 5 çocuktuk. 4 oğlan, 1'i kız. Hepimiz hasır döşeli geniş bir sedirde bir örtü altında yatardık. 2 kaba kilimimiz vardı. Birini altımıza döşer, diğerini de örtünürdük. Odanın yarısını kaplıyordu sedir. Geri kalan toprak sıvalı döşemede birkaç alaca testiyle anneme düğününde sadıcının hediye ettiği 2 bakraç vardı dizili. Yılların kararttığı alçak bir sini, 3 ayaklı birkaç iskemle ve köşede bir de sandık. İşte bunlardan ibaretti bütün ev eşyamız. Annem iri yapılı ama hastalıkların ve yoksulluğun işkencesinden ezilmiş bir kadındı. Örekesi daima belinde, sümek eğirir ve bize gençliğinde başından geçenleri anlatırdı sık sık. Biz de Makedonya Bulgarlarının katliamlardan nasıl kaçtıklarını, haydut çetelerini, amcası Komita Makedon Hristo'nun mertliğini, ağzımız açık merakla dinlerdik. Beyler Komito Makedon Hristo ile başa çıkamayınca bütün sülalesini kovmuşlar. Dedem kalabalık ailesiyle yurdunu terk edip Bulgaristan'a gelmek zorunda kalmış ve Lukovit'e bağlı Radomitris köyüne yerleşmiş. Sonra annem bu firar sırasında büyük kardeşlerinden Hristo ile Kosta'nın yolda nasıl kaybolduklarını, babalarının yıllarca onları Bulgaristan'da nasıl aradığını anlatırdı. En sonunda bulduğu zaman onlar artık evliymişler. Hristo, Biala Slitana'nın Sutrupen köyünde papazın evine sığınmış. Büyüdüğü zaman papazın kızını kandırmayı başarmış ve evlenmiş onunla. Kosta ise bir alayın oğlu olmuş. Orada büyüyüp yetişmiş. Annemden bu gerçek hikayelerle birlikte türlü şehzade, kahraman çoban ve birçok dev masalları da dinlerdim. Heyecanlanırdım, uykularım kaçardı. Babamın üvey bir kız kardeşi vardı. Mita idi adı. Mita Kukova. Çocuğu olmuyordu. Bir gün evimize geldi, uzun uzun bir şeyler fısıldaştılar babamla. Ve sonunda peki vereceğim dedi babam. Annem ağlayıp sızlıyor, kuru bağrına basıyordu beni. Anladım, bu yabancı kadın beni almak, annemden, kardeşlerimden, evimden, oyunlarımdan koparmak, ayırmak istiyordu. Gözleri yaşaran anneme baktım. Kaşları çatılan babama baktım ve bilmem nereden bir cesaret geldi bana. Ayağımı yere vurarak hayır istemiyorum, gitmeyeceğim dedim. Evimizde ataerkil bir düzen vardı. Babamın dediği dedikti. Ne ağabeylerim ne de annem karşı koyabilirdi. Hiçbir şey demedi babam. Sadece bastona uzandı. İlkinde, ikinci ve hatta üçüncü vuruşunda da sustum. Sonra bağırarak avluya çıktım. Yeni annem olacak kadın yine bir şeyler fısıldadı babama ve kalkıp gitti. Ben otların arkasından gizlice bakıyordum. Sevinerek rahat bir soluk aldım. Demek babamın her dediğinin olmadığı durumlar da vardı. Ne var ki 2 gün sonra annemin komşularda olduğu bir sırada babam kolumdan tutup beni doğruca bayıra Mita halamın oturduğu yukarı mahalleye götürdü. Evlerine yaklaştığımız zaman ağır ve kuvvetli eliyle hafifçe enseme vurarak hem sakın söz dinlememezlik etme biliyorsun ya sonra biliyordum ve akla gelmedik sıkıntılı, ağır, sonu gelmez günler başladı. Ben bütün gün samanlığa, tavan arasına gizlenir çıkmazdım. Açlıktan gözlerim karardığı halde sofraya çağrıldığım zaman gitmezdim. Bir akşam sedire büzülmüş yatıyordum. İyice örtünmüştüm. Yeni anamla babam uyuyor zannetmişlerdi beni. Aralarında şöyle konuşuyorlardı. İnatçı yenik, çok inatçı diyordu halam. Ne öyle ne böyle. Gel yemek ye diyorum, gelmiyor. Su getir diyorum, getirmiyor. Yemezse aç dursun. O yıl erken geldi ilk yaz. Çayırlar daha Şubat sonunda yeşerdi. Ben de sabahtan akşama dek kırda kimi zaman inekleri, kimi zaman koyunları otlatıyordum. Torbamda bir parça ekmekle biraz ekşimik vardı ve arkamdan kapılar kapanır kapanmaz iştahla yemeye başlardım. Çocuklar toplanırdı çayırlığa ve her birine bir lakap bulup takmak adeti olmasaydı zor geçmeyecekti günler. Bana çukaçların beslemesi demeye başlamışlardı. Akrabalarım beni evlatlık almaya acele etmediklerinden besleme adı iyice tuttu. Çocuklar arasında besleme dilenci kızdan bile kötüydü. Besleme boğaz tokluğuna çalıştırılan küçük hizmetçi kız demektir. Çocuk emeğinin en gaddarca, en barbarca bir sömürülme biçimidir bu. Bir dilim ekmek, eski bir gömlek, işte bütün masrafı bu kadardı hayırseverlerin. Oysa çocuk sabah karanlığından akşam karanlığına dek hayvan peşinde koşardı kırda bayırda. Çukaçlara gelirken üstümde getirdiğim giysiler iyice eskimişti ama yenisini alan yoktu. Ayakkabının lafı bile edilmezdi. Ağaçlar yeşerdikten sonra yalın ayak gezmeyen köylü çocuğu var mıydı o yıllarda? Her geçen günle içim nefretle doluyordu. Bu sahte ana babama. 7 ay içinde tek bir tatlı söz duymadım onlardan. Halam bir kez olsun sevip okşamadı beni. Saçlarımı çekiyordu. Alışkanlık edinmişti o bunu. Bir sabah erkenden halam henüz kalkmadan sessizce odadan çıktım. Avludan atlayarak eve doğru koşmaya başladım. Eve vardığım zaman avlunun arkasına gizlenerek babamın gitmesini bekledim sessizce. Onun çıkıp uzaklaştığını gördükten sonra korka korka eve sokuldum. Yolsuzluk ettiğimi anlıyordum ama annem kapıda dikildiğimi görünce elinde sümeği atıp ağlayarak bana doğru koştu. Hemen sarıldım annemin boynuna. Sıcak gözyaşları yanağımı yakıyordu. Sonra annem kaçamak pişirdi ve öyle lezzetli geldi ki bana bir daha partizanlık yıllarında bile bu kadar lezzetli kaçamak yemedim. Ortalık kararmaya başlayınca odanın en karanlık bir köşesine büzüldüm. Babam gelince acaba ne diyecekti? Yüzü asık, öfkeli olarak geldi eve. Bir sopa vardı elinde. Annem korkudan titreyerek önüme durdu. Ne kabahati var çocuğun? Çekil diyerek itti onu bir tarafa babam. Çekil! Ve sopa iyice haşladı çıplak ayaklarımı. Ellerimde iz bıraktı. Sonra tekrar alıp götürdü babam beni yukarı mahalleye. En zoru ilkiydi kaçaklığımın. Çünkü yıl sonuna kadar daha 7 kere kaçmıştım. Ve beni kendileri alıp eve götürmek zorunda kalmışlardı çukaçgiller. Olmayacak ağam diye başladı Mita halam. Bu bambaşka bir çocuk. İyilik bilmiyor, nankör bir yenik bu. Al da kurtulayım. Burası onun için sanki saray. Ve fakir fukara evimize baktı küçümser bir gözle. Kime çekmiş bilmem. Cinsimizde böylesi yok. O akşam ne gürültüler oldu, ne kadar dayak, küfürler. Ama biliyordum o uğursuz eve, çukaşgillere dönmek yoktu artık. Annemin yanına büzülerek gayet mutlu ve rahat uyudum. Güzün köy kahyasının davulu çocukların okula başlama zamanı geldiğini bildirince bizim eve bir telaş alırdı. Biz 5 çocuk hepimiz bir ağızdan okula yazılmak istiyoruz diye yalvarmaya başlardık. Ama okula gidebilmek için para, çok paraya ihtiyaç vardı. Çünkü kitap, defter, kalem almak gerekliydi. Sabah karanlığından akşam karanlığına dek iğne düşmezdi annemin elinden. Giysilerimizi yamar, derleyip toplardı bizi. 2 yırtık çarıktan bir çarık yapar ve belirli günde bütün köy çocuklarıyla birlikte yırtığımız yamalı, söküğümüz dikili, üstümüz başımız tertemiz olarak okula başlardık. Sonra annem daha zengince evleri dolaşarak onların çocuklarından eski kitapları isterdi bize. Yumurta parasıyla da kalem alırdı. Ve 5'imizden hiçbirimizin bütün kalem gördüğü yoktu. Bir kalemi 2'ye bölerdi annem. Bir ucundan iplikle bağlayarak boynumuza asardı. Tam okula gidecekken babam da başlardı bizi kimi kez koyunların, kimi kez de mandaların arkasından yollamaya. Kim okula, kim hayvanlara kıra gidecek diye sonsuz kavgalar başlardı aramızda. Anlaşamazdık bir türlü. O zaman babam bir sıraya koyardı. Bir gün birimiz, ertesi gün diğerimiz ve sıralanırdık hepimiz. Benim zamanımda Rodomitris köyünde okul binası küçücüktü. Özel evlerden oda kiralardı belediye. Bazı sınıflar bu odalarda okurlardı. Ben ilk sınıftayken dershanemiz çok gaddar ve sarhoşun biri olan polis komiseri Marco Brzak'ın evindeydi. Lukovit'te çalışıyordu ve köye sadece kira almaya, karısını dövmeye gelirdi. Avlu içinde çizmelerinin tapırtısı duyulunca ses soluk kesilirdi sınıfta. Az sonra karısının boğuk boğuk hıçkırıklarının ardından da iniltilerinin duyulacağını bilirdik. Kadın öğretmenimiz soyadını bilmiyorum, köyde ona herkes Stefka öğretmen diyordu. 30 yaşlarında iyi yürekli, zeki bir kadındı. Bir gün dayanamadı, bize uslu durmamızı tembih ederek aceleyle çıkıp gitti. Az sonra bağırıp çağırmalar dindi. Dışarıda ne olmuştu bilmem ama dershaneye döndüğü zaman yüzü bembeyazdı. Gayet bitkin bir halde sandalyeye oturup ''Canavar, alçak bir polis canavarı!'' dedi dişlerini sıkarak. O günden sonra biz okuldayken karısını dövmüyordu Brzak. Ve polis canavarı dendi mi kalın enseli, kırmızı pancar burunlu, koca bıyıklı Brzak gelirdi aklıma. Ertesi yıl yeni okula, yani başka bir evin odasına taşındık ve orada bitirdim ilkokulu. Ortaokulun ilk sınıfına, yani 5. sınıfa 5'le geçtim. Bugün çocuklar 5'i büyük bir başarı saymazlar ama o yıllarda 5 gayet yüksek bir not sayılırdı. Haftada 3 gün okurduk. Derslerimizi 3 ayaklı küçük bir iskemle üstünde yazıyorduk. Masa diye bir şey yoktu evimizde. Kahvaltı olarak dünden kalma biraz kaçamak ya da bir parça malay, mısır ekmeği verilirdi elimize. Kolay iş değildi 5'le sınıf geçmek. Belki de bu başarımdan ötürü öğretmen diplomamı verirken başımı okşayarak sordu. Devam edecek misin okumaya? Başımı salladım. Evet öğretmenim okuyacağım. Annem de okumamı istiyor. Annem de istiyordu, ben de istiyordum ama güz gelince artık ortaokulda değil de köyün ardında Çingene mahallesine yakın bir yerde kiremit işletmesinde sabah akşam çamur karıyordum. Bir akşam üzeri annem öküzleri arabadan boşandırırken babam ona Petra konuştum. Mitka yarından itibaren kiremit işletmesinde işe başlıyor. Yarın sabah erken kaldır onu diye tembih etmişti. Pek küçük daha beboçu diye ağlamaya başladı annem ve nedense öküzün boynuna sarıldı. Küçük değil o, baksana boyuna. Rahat etmek isteseydi kalırdı Çukaçgillerde. Hem ortaokulu da bitirirdi, onlar da dursaydı. O yıllarda bizim köyün kızları için ortaokul tüm bilimlerin doruğuydu. Doğrusu ya pek kahırlanmadım o akşam. Okula devam edememek üzüyordu beni ama işe başlayıp para kazanacaktım, aylık alacaktım. O gece yattığım zaman artık büyüdüm, gurur duyuyordum. Oysa ki henüz 11 yaşındaydım. Kiremit tane büyük bir işletmeydi. 50'den fazla işçisi vardı. Çoğu erkekti işçilerin. 13-16 yaş arasında 10 kadar da kız vardı. Çocuk emeğini 3'te 1 ücret ödenirdi. Kızların çoğu da çingeneydiler. Kadınların kiremit tanede çalışması en büyük yoksulluğun belirtisi sayılırdı köyde. Benden başka kiremit fabrikasında 2 Bulgar kızı daha çalışıyordu. Buna Rayçeva ile Denka Todorova. Kızların hepsi daha büyüktü benden ama az zamanda dost oldum hepsiyle. Birlikte çiğnediğimiz çamur sanki yaşlarımız birleştirmiş, akran yapmıştı bizi. Ama ne çamurdu o çamur. Makinede işlendikten sonra ölçülü parçalar halinde kesilir, sonra kalıplara basılması için uzun tezgahlara taşırdık sabahtan akşama dek. Yaş yapışkan bir çamurdu. Çamur olurduk biz de. Kuru bir yerimiz kalmazdı. Çamur içinde her zaman ıslaktı üstümüz. Sarı kahverengi bir renk alıyordu derimiz. Denizcilerin yürümesine benziyordu yürümemiz. Hafifçe sallanarak, bacaklarımız biraz ayrık olarak yürürdük. Dengeyi korumak için böyle yürümek gerekiyordu. Ama yine de çok kez ayağa kayıp düşenler, dizi dirseği belirlenenler oluyordu. Çorbacının ekmeğini boşuna yiyorsunuz diye hemen bağırıp sövüyordu usta. Acı gelirdi çorbacının ekmeği ama ne de olsa ekmekti. Bizim evde bırak eti, şekeri, başka şeyleri ekmek yoktu, ekmek. Annemin içini çeke çeke ağlamasını duyarak az mı uyandığım olurdu sabahları erkenden. Başını elleri arasına almış, sessizce ağlardı. Çünkü çocukları uykudan kalktıkları zaman ellerine birer parça ekmek veremeyecekti. Oysa ki uyanınca bizim ilk sözümüz şuydu. Anne açız, ekmek ver. O yıllarda köyümüzde ne parti ne de gençlik örgütü vardı. Kiremit fabrikasında işçiler doğrudan doğruya çorbacıyı bir veli nimet sayarlardı. Çünkü ekmek veriyordu onlara. Tek bir yasa egemende fabrikada. Azami kâr elde etmek. Ne işçilerin sağlığını düşünen ne de sosyal sigorta vardı. Orada çalıştığım yıllarda birkaç ağır kaza oldu ama herkes sanki Allah'tan gelen bir kaza gibi ilgisizdi bu felaketler karşısında. Kiremitleri kesen mengenede köydeşim Lilo Ralchev çalışıyordu. Bir gün akşam üzeri artık iyice yorulduğu bir sırada acele ederken elini mengeneye kaptırmış ve bir an içinde bileğine kadar un ufak olmuştu sağ eli. Acı acı bağırıyordu. Yerden yere vuruyordu kendini. Kan fışkırıyordu elinden. Sonra birden sakinleşerek ''Ah elim ah elceğizim, kim bakacak çocuklarıma, Allah'ım gitti elceğizim'' diye başladı ağlamaya. İşçiler güç halle durdurabildiler kanını. Yırtık bir gömlekle sıkıp bağladılar elini. Sonra bir öküz arabasına bindirerek Lukovit kasabasına hastaneye götürüldü. Bay Lilo bir ay sonra köye döndü. Ama eli sakat kalmış olarak döndü. Kendisine aylık bağlanması için verdiği dilekçelere kulak asmıyordu hükümet. Kazaları önleyici hiçbir önlem de alınmıyordu işletmede. Aradan çok geçmedi. Başka bir kaza meydana geldi kiremit fabrikasında. Gergo Manovski'nin karısı yapağı yıkamaya gelmişti dereye. Fabrikaya da su oradan alınıyordu. 5 yaşlarındaki küçük kızcağızı Genka'yı da getirmişti yanında. Çocuk dere boyunda durmaktan canı sıkılmış olacak ki makinelerin gürültüsünü merak ederek bakmaya gitmişti. Bütün makineleri çeviren kayışa kızcağızın ne zaman yaklaştığını hiçbirimiz görmemiştik. Birden acı bir çocuk çığlığı hepimizi irkiltti. Kayış çocuğu kapmış, büyük bir hızla sürüklüyordu. Makinist hemen durdurdu motoru ama kayış aldığı hızla hala dönüyordu. Bütün işçiler oraya üşüştüler. Genka kayıştan kurtarıldığı zaman artık ağlaması, çığlıkları dinmişti. Kan içindeydi her yeri. Kemikleri ezilmiş, kırılmıştı. Anası ne yapacağını bilemiyor, deli gibi yerden yere vuruyordu kendini. Hiçbirimiz sokulup teselli vermeye cesaret edemiyorduk. Bir yerden bir kilim buldular ve çocuğu kilime koyup Lukovit'e götürdü iki işçi. Hepsi sessizce bakıyordu uzaklaşan gruba ve sadece en ağır küfürler çıkıyordu üzüntülü işçilerin ağzından. Çocuk sürekli bir tedaviden sonra bir mucize kabili sağ kaldı. Vücudundaki izler bile yok oldu yavaş yavaş. Genç çingene kızı Gülo Bekirova'ya da bir oyun oynadı bu kayış. Şalvarından kapmıştı. Eğer Gülo tam o sırada oradan geçmekte olan bir işçiye tutunmasaydı gittiydi. Sadece ayağındaki şalvarı alıp götürmüştü kayış ve yarı çıplak kalan kız gizlenmek için bağıra çağıra makinelerin arkasına koşmuştu. İşçiler gülüşüyordu. Doğru değildi tabii ama koskoca bir kızın donsuz kalarak kaçması gülünç gelmişti onlara ve bir taraftan da kızın ucuz kurtulduğuna seviniyorlardı. Gülhan'ın yanına gittim. En karanlık bir köşeye büzülmüş ağlıyordu. Buna omzuna dokunarak ''Niye ağlıyorsun? Bir yerine bir sakatlık olmadı ya'' dedi. Gül'e başını kaldırıp hayretle baktı. ''Ya şalvarım?'' Zavallı kız, o artık rastlantı eseri büyük bir tehlike, bir ölüm tehlikesi atlattığını düşünmüyordu. Şalvarı paramparça olmuştu. Yenisini alabilmek için sabahtan akşama dek tam 2 ay çalışması gerekliydi. Bir saat sonra küçük kız kardeşi Mika, o da kiremit fabrikasında çalışıyordu, başka bir şalvar getirdi ablasına. Yama yama üstündeydi getirdiği şalvar. Ve bir şey daha silinmeyecek kafamdan. Kiremitlerin pişirildiği fırınlar 10 metre derindiler. Kiremitler dizildikten sonra yerle bir olurdu. Pişirme işi birkaç gün devam ederdi ve biz hiç durmadan odun, saman taşırdık. Akşama dek iyice yorulurduk. Ama yine de sürüp gitmesini isterdik pişirme işinin. Çünkü bundan sonrası çok zordu. Fırınların yeniden doldurulması için temizlenmeleri gerekiyordu. Yetişkin bir insanın fırın içine girmesi güçtü. Daracık fırın ağızları. İçerisi de cehennem ateşiydi. Bu işe küçüklerden en ufak tefekleri ve çevik olanları seçilip yollanırdı. Işık girmiyordu pek. Karanlıktı fırınların içi. Kürekle yığın yığın kül, kömür götürürdük. Ortalama bir hafta sürerdi bu iş. Fırından çıkınca derede yıkanıp paklanmamız saatlerce sürüyordu. Soluk alırken içimize giren külden epeyce zaman göğüslerimiz sızlardı. Hep o 5 leva gündelik içindi bunlar. 3. yıldan çorbacı gündeliğimi artık 6 levaya yükseltebileceğini bildirdi. Ama onun bu cömertliğine rağmen işi bırakmam gerekiyordu. Annem hastalanmıştı. Kanserdi hastalığı. O zamanlarda seyrek görülen bir hastalıktı kanser. Daha doğrusu kanserden öldüğü bilinmiyordu birçok hastanın. Fakat doktorlar bu hastaların kurtarılamayacaklarını pekala anlıyorlardı. Yeteri kadar parası olmayan hastalar acılarını hafifletebilecek ilaçları alamıyorlardı. İlkten annem sararıp solmaya başladı. Zayıfladı. Yürüyemiyordu artık. Ben bütün gün, bütün gece yanında duruyordum. Dayanılmaz olmuştu acıları, sızıları ve sanki biraz diner gibi oluyordu onu zayıf kollarımın arasına alınca. Yatağa düşmezden önce uzun boylu iri bir kadındı annem. Bir yıl içinde o kadar erimişti ki odanın bir ucundan öbür ucuna kolayca alıp götürürdüm onu. 1930 yılının güzellerinde durumu çok kötüleşti. Babam en sonunda tedavisi için ciddi olarak bir çare aramak zorundaydı. İki zayıf mandamız vardı. Daha besili olanını bir gün pazara götürüp sattı. Doktora göstermek gerekliydi annemi. Pazar sabahı erkenden babam komşuların arabasını getirdi. Ben arabanın içine Allah'la döşedim. Örttüm ve yerleştirdim annemi arabaya. Gece yağmur yağmıştı. Çamurdu yollar. Zor yürüyordu beygirler. Bense acele ediyordum. Bir an evvel doktora varmak istiyordum. Muayene bir saat kadar sürdü. Doktor annemin ötesini berisini dinledi. Parşömene benzeyen derisini yokladı. Karnını, göğsünü dinledi. Sonra babam da beni yan odaya aldı. Bir kadife parçasıyla gözlüğünü silerek 12 parmak bağırsağında kanser. İlk yaza kadar yaşayabilecek. Ölümü de zor olacak çünkü çok sağlam kalbi var dedi. Sağlam kalp fena mı? Dedim doktorun sözünü keserek. Ve dudağımı ısırdım. Fena değil ama annen için iyi değil. Daha çok çekecek. Çeksin, ben de çekeyim ama ölmesin dedim kendi kendime. Doktor bir reçete yazıp verdi. Bu ilaçlar acıları uyuşturmak için dedi. Bana da daha iyi beslenmemi, güneşli havada gezip oynamamı, dinlenmemi tavsiye etti. Benim bir şeyim yok, sağlamım ama annem... Doktor bilememişti. Annem ilk yazın değil, 1931 yılının Aralık ayında öldü. O akşam daha iyi hissediyordu annem kendini. Solgun yanakları allaştı. Acayip bir parlaklık geldi gözlerine. Ben lambanın fitilini kısmış, geniş sedirde uyukluyordum. Gece yarısı annem inleyerek su istedi. Çoktandır hiçbir şey yiyip içmiyordu. Sevindim su isteyince. Bardağı verdim. Sadece bir yudum içti. Bana baktı, bir şeyler söylemek istedi. Öksürüğü meydan vermedi, şiddetlendi. Pıhtılaşmış kan gelmeye başladı ağzından. Yerden yere vuruyordu kendini. Ben kendimi tutamıyor ağlıyordum. Az sonra sakinleşti. Boylu boyunca uzandı. Bir iki titreme geçti üzerinden. Ve iyice rahatladı. İlk anda anlayamamıştım öldüğünü. Acılarının biraz geçtiğini, rahatladığını sanmıştım. Örteyim de uyusun dedim. Ama soğuyordu vücudu. Ebedi olarak dinmişti acıları. Ben toprak sıvalı yere diz çökmüş olarak duruyordum. Uykusuzluktan kızaran gözlerimden bir damla olsun yaş akmıyordu. Üzüntü, keder kurutmuştu gözyaşlarımı. Sabah babam öteki mandayı da sattı. Öyleydi o zamanlar. Tedavi için harcanandan daha çok para harcanıyordu cenazeye. Adet. Annemin ölümünden sonra evimiz gayet ıssızlaştı. Çok üzülüyordum ona. Her gün saatlerce mezarından ayrılmıyordum. Ev işlerini daima çabucak bitirirdim. Zaten ev işi de iş miydi? Yağsız bir fasulye, kaçamak pişirmek ve bir iki de yırtık pırtık gömlek yıkamak. Bu kadar da ev işi. Ve gitgide şehirde bir yerde iş arama düşüncesi geliyordu aklıma. İlk yazın görülmedik bir boran geçti köyden. Akşam geç vakit başladı. Bütün gece devam etti. Bizim viran evin duvarları durmadan çatırdıyordu. Tavan ha şimdi yıkılacaktı. Bekliyordum. Sabaha karşı boran dindi. Biz de avluya çıktık. Çit mit kalmamış, fırtına dağıtmış, alıp götürmüştü. Sap örtülü ambarımızın tavanından eser bile kalmamış. Duvarın biri de yıkılmıştı. Evin tavanında da büyük bir kısım gitmişti. İkiye bölünen baca evin bir kenarında duruyordu. Babam bir hayli sövüp saydı. Sonra kolunu savurup gitti. Akşama dek eve dönmedi o gün. Yeniden başladı ardı ardına ağır açlık günleri. Bir sabah Sofya'dan, Platno Tekstil Fabrikası'ndan işçi başı geldi köye. Köyleri dolaşıp kızlar arasından işçi topluyordu fabrikaya.